أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Kulunu elçi görevlendiren Allah onu böyle tanıtıyor bize. Furkan Suresi 56. ayet. Evet, Peygamberimizin gönderiliş gayesinde iki temel prensip: mübeşşir ve nezir oluşu. Yani insanlar birinin, bir kimsenin insanlar içinde seçkin Allah'ın elçisi olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalmışlarsa, bilecekleri bir yön var o elçide. Onun mübeşşir olması ve onun nezir olması gerekir. Çünkü bu risaletin sanki ana programıdır. Türkçe karşılığı konusunda oldukça yıllarca zaman zaman düşündüğüm bir kavram: beşir ve nezir olmak, mübeşşir ve nezir olmak. Evet, beşir kelimesini ve mübeşşir kelimesini müjdeleyen, müjdeci olarak tarif edebiliriz. Ama müjde, okulu bitirdin, müjde, ev aldık, müjde, arabayı sattık gibi müjdelemelerin yaşandığı bir dünyada mübeşşir kelimesinin bu tür müjdecilikle karışması korkusu beni her zaman meşgul etti. Çünkü peygamberin müjdesi bir farklı olmalıydı. Bunun peygamberlik olması gerekiyordu. Sıradan birilerinin birilerine olmasa da olur şeyleri müjdelemeleri gibi olmamalıydı elbette. Aynı şekilde belki tam mukabili diyebileceğimiz ya da birbirinin mütemmimi, yani tamamlayıcısı durumunda olan nezir kelimesi de Türkçe karşılığında zorlandığımız bir kavram. Onu da korkutucu diye tarif etmişler ama sevmedim. Çünkü korkutmak belki, fakat tehlikeyi haber vermek şeklinde söylemek daha güzel olacaktı. Ama okuduğum Kur'an ve sünnetler bana peygamberimizin mübeşşir ve nezir oluşunu, sonunda cennet var, bakın değilse kaybedersiniz, ama bak cehennem var, dikkat edin düşersiniz şeklinde bir anlatıma nezir olmak, tam tersine bakın gayret edin, devam edin, böylece cenneti bulursunuz, ama bırakmayın, ama bıkmayın, ama usanmayın, devam edin bu kulluğa, böylece cehennemden kurtulursunuz şeklinde bir anlatıcıya da mübeşşir diyoruz. Peki din böyle anlatılmalıysa, ama neden insanlar bunu yapmıyorlar mı? İnsanlar değil, peygamber yapacaktı, peygamber gibi olmak isteyenler yapacaktı, yapsınlar. Çünkü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا. Sanki konuyla doğrudan ilgisiz kelimeler söylersek ama meseleyi kafamızda daha bir canlandırsın diye seçeceğimiz kelime arıyorsak, diyeceğiz ki Allahu Teala kulu Muhammed Aleyhisselam'ı hani kendisine Furkan vermişti ya, bütün alemlere nezir olsun diye Furkan verdiğini baştan öğrenmiştik ya, işte kulu Muhammed Aleyhisselam'ı mübeşşir ve nezir olarak göndermiş, görevlendirmiştir. Yani cennet ve cehennem habercisi olarak. Evet, bu kelimelerin belki bizde canlandıracağı en net ifadeler bunlar: cennet ve cehennem haberciliği. Bunu pozitif anlamda söylersek beşir oluyoruz, negatif anlamda söylersek o zaman da nezir oluyoruz. Yani kelimeler belki yabancılaştı, pozitif ve negatif kelimelerinin sünnette yerini bulamıyorum belki. Bir başka ifadeyle söyleyelim, eğer bu beşir ve nesir kelimelerini cennetle cehennemle anlayacaksak, cennete gidişi, cehennemden kurtuluşu anlatma programına beşaret, yani mübeşşir olarak anlatmak, müjdeli olarak anlatmak, güzel güzel müjdeci olarak anlatmak diyoruz. Ama cehennemi boylamak, cenneti kaybetmek şeklindeki tehlikeleri gündeme getirerek karşıdakine böylece rahmet ve merhamet etmeyi, anlatımın esası kabul etmeye de nezir olarak anlatmak, yani inzar etmek diyoruz. Korkutmak mı ya da korkudan haberdar etmek mi, artık siz kendi dilinizle yerleştirin, ne diyecekseniz ona göre söyleyin. Bak, namazı düzgün kıl, sen bilirsin, değilse cehennemi boylarsın, işte bu bir inzardır. Bak, dikkat et, namazı güzel kıl, namaza dikkat et, namaza titiz davran, değilse cenneti kaybedersin. Aynı şekilde bu da bir inzardır, cennetle yapılır ve cehennemle yapılır. Ama aynı şekilde namaz, cennet ve cehennemin anlatılışında sanki şöyle de karşımıza çıkabilir namaz konusu. Dikkat edin, sakın ha namazı bırakmayın, devam edin, güzel kılın, Allah'ın istediği gibi hayatınızı düzenleyen bir namaz olsun. Aman ha, işte o zaman cehennemden kurtulursunuz, işte o zaman cenneti hak edersiniz. Bunlar beşir ve nezir olmanın gerekleri ve Peygamberimiz böylece görevlendirildi. Peki ya hocalar? Ama Allah kimseyi hoca etmesin. Yani dini anlamak ve anlatmakla görevli bir sınıf farz ederseniz başınıza belayı siz satın alırsınız elbette. Peki siz nesiniz o zaman? Bu din sizinse, sizin dininizi başkaları anlatacaksa bu kadar anlatır. Ama neden herkes kendi dinini öğrenmeye, kendi dinini anlamaya, oğluna kızına öğretmeye, babasından dayısından öğrenmeye yetkili değil? Ama eğer insanlardan bir grup sadece ama sırf onlar bu işe görevlidir diye özel görev alanında tutulurlarsa, hoca takımı oluşturulursa, onlar da beceremez bazen, evirirler, çevirirler, hep cehennem anlatırlar. Ama ne yapsınlar ki, cennet anlatınca da cehennem çıkıyor karşısına insanların, cehennem anlatınca zaten cehennemin önünde buluyorlar kendilerini. Yani bakın cennete gitmek için diye başlıyorlar, her sayılan yok karşısındakinde. Adam hepsini beynine balyozla darbe gibi anlıyor elbette. Çünkü evet, cennete gitmek için Bakara'yı anlamak, Ali İmran'ı yaşamak gerekirmiş, cennete gitmek için Nisa ile beraber olmak, Maide'ye kavuşmak gerekirmiş, cennete gitmek için en'amı Allah'ın istediği gibi kullukta kullanmak, Araf'ta bulunabilmek için Allah'a kulluk etmek gerekirmiş dedikçe, bütün bunlar karşıdakinde olmayan özellikler olunca o hep beyninden vurulmuşa dönüyor tabii. Tersine cennet anlatılsa ne fark eder? Cehennem anlatılsa ne fark eder? Ben iyi bir Müslüman olarak Kur'an'dakileri anlayıp öğrenmek zorundayım. Bunu ben öğrenmeli ama bunu bana Allah anlatmalı derse insanlar, işte o zaman huzur bulacaklardır. O zaman din güzel anlaşılacaktır. Öyleyse hadi Kur'an'ı kendi kitabım diyen insanlar yürüyün kitabınızın başına. Peygamber benim peygamberim diyenler hadi peygamberinizin karşısına. Benim ne işim var o zaman, ben konuşmayayım mı? Yani herkes bu dini anladığı kadarıyla gündemde tutsa, herkes birbiriyle bilgi alışveriş anlamına değil, Kur'an'ı gündemde tutma anlamına muhatap olsa, herkes birbirinin karşılığı olsa, o zaman belki daha güzel anlamalara Allah imkan verecektir. Ama asıl program, asıl hedef, ana niyet şu olsun. Ayet 57. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّقِذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا. Ben bütün bunlar karşılığında ama sizden bir ücret beklemiyorum demesi gerekirdi Peygamberimizin. Biz de öyle söyleyeceğiz. Komşunuza ayet dediniz. Ücret Allah versin. Hadis anlattınız, namaza götürmeye çalıştınız, abdest öğretmeye çalıştınız. Hadi dediniz, ahiret var, bak kıyamet var, etme eyleme dediniz. Bütün bunlar karşılığında siz sadece Allah'tan ücret bekleyeceksiniz. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ. Ama hiçbir şey beklemeyecek misiniz karşınızdakinden? Sadece hani böyle makine gibi söyleyeceksiniz, teyip gibi anlatacaksınız, kenara çekilecek, hatta oradan hızla uzaklaşacak mısınız? Hayır, kesinlikle. Ama ne yapacaksınız? اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّقِذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا. Ama sizin Rabbinize bir yol bulmanızı istiyorum. Öyle dileyenler var ya, onlarla beraber olmak istiyorum. Allah'a giden yolda olmak isteyenler benim yolumda olsunlar, beraber olalım, bana itaat etsinler demesi gerekiyordu Peygamberimizin. Çünkü ve atiun kalıbı vardı Kur'an'da. Bana itaat edin diyordu. Allah'a karşı gelmekten sakının, korkun. Yolunuzu Allah'ın kitabı size tarif etsin. Ama peygamber modelinde olduğunu unutmayın. Hadi bakalım, ben başka bir şey istemiyorum. Ve ma es'alukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin şeklindeki anlatımlar da bize bunu anlatıyor. Ne dersiniz? Birileri size din anlatacak. Birileriyle beraberliğiniz Kur'an alışverişi üzerine kurulacak. Birileri sizin iyi Müslümanlığınız, iyi bir Müslüman olmanız konusunda bir program sahibi olacak. Gelecek, gidecek, söyleyecek, dinleyecek ama zorlayacak veya teşvik edecek. Siz bütün bunlar karşılığında ona bir hediye düşüneceksiniz, öyle mi? Çok güzel, ama sizin ona hediyeniz, onun yapmaya çalıştığı, gayret ettiği, uğraştığı alanda ona destek olan bir arkadaş, bir Müslüman kardeş sunmanızdan daha iyi bir hediye olabilir mi? Biraz daha açık söylesem, mesela ben bu anlamda hediyeleşmeyi çok seviyorum. Bana böyle hediyeler sunan insanlar çıksa o kadar çok istiyorum ki, yani ben birisiyle diyalog halinde olsam, Kur'an öğrensin diye, sünnet anlasın diye, Allah ve peygamberle beraber olsun diye, dinini vahye dayandırsın diye, evine, barkına, çoluğuna, çocuğuna, hayatına, mematına Allah karısın diye ben habire uğraştıkça, karşımdaki benim bu yaptıklarımı ciddi bir iyilik kabul etse ve bana hediye vermek istese, nasıl bir hediye? En güzel hediye nedir bana vereceği? O denilenler gerçekten vahye uygunsa, Kur'an'a ve sünnete uygunsa benim söylediklerim, o doğrultuda hareket eden bir kardeş sunarsa bana, o hale gelirse, Kur'an'ı gündemde tutarsa, sünnetle beraber olursa, hayatını ona göre düzenlerse, böyle bir Müslüman kardeş edinmeme yardımcı olursa, işte bana vereceği en büyük hediyedir. Benim cennet yolunda olmamı sağlayacak en büyük hediye. Bir arkadaşım vardı. Almanya'ya gitmişti. 2 yıldan sonra geldi, görüştük. Hani Almanya, insanların oradan bir şeyler bekledikleri ülke, eşyalar olsun, şeyler olsun, bir şeyler olsun istenen bir yer. Ayrılırken dedi ki, bir isteğin var mı? Evet dedim. Hemen ciddi aldı, zaten sorarken de ciddiydi biliyorum. Söyle dedi, ama zor olmasın, ciddi misin dedim. Getirebilecek misin? Evet, gerçekten zor değil. Vallahi ve billahi ve de tallahi, tam sana göre kesinlikle mutlaka yapabileceğim bir şey isteyeceğim, ama mutlaka getir dedim. Hay hay dedi. İnşallah dedi. Buyur dedi, söyle dedi. Dedim ki, bana Ali İmran'ı özümsemiş, benimsemiş, kendisine mal etmiş, onu sanki içmiş, gösteri olarak uygulama haline getirebilmiş, onun dediklerini anlamış, başkalarına duyuracak, anlatacak kadar onunla eğitilmiş bir arkadaş getir bana dedim. Güldü ve başladı. Öyle değil mi ama? Söyleyin, bundan daha güzel hediye olur mu? Öyle olmalı değil mi? İlla men şâe en yettakide ilâ rabbihi sebilâ. Rabbına doğru bir yol edinmeye çalışanlar. İşte ancak siz böyle olasını istiyorum. Benim ücretim bu olsun. Başka bir şey istemiyorum. Bir adam istiyorum ki Rabbine bir yol edinsin. Yol onu cennete doğru götürsün, cennete giden yolu benimle edinsin, bu benim adıma bir hesap olsun, bir mizan ağırlığı olsun, bir rahat unsuru olsun, bir cennet vesilesi olsun, ben bunu böylece biliyorum, ben bunu böylece istiyorum demek zorundayız. Ne dersiniz? Güzel bir hediye değil mi? Var mı böyle hediye vermek isteyen? Kabul edilir. Hatta sıraya girin isterseniz, ne fark eder? Ya da hepimiz öyle olmalı değil miyiz birilerine? Galiba bu güzel bir hediyeleşme olacaktır. Ama nedense insanlar şöyle renklendirilmiş bir su parçasını, adına çay mı çorba mı diyorlar, hediye diyorlar. Evet, küçük gördüğümden değil. Aleyhissalatü vesselam, hani bir paçanın biraz daha sulandırılıp komşuya hediye verilmesinden söz ediyorsa, ya da yarım hurma, bir hurmanın yarısı ne ki tabi değil mi? Onunla cehennemden korunma konusunda bize yol gösteriyorsa, bunları küçük görme derdinde değilim Allah korusun. Ama istediğim şu, eğer birileriyle Kur'an alışverişindeysek, eğer birileriyle sünnetle beraberlik programını yaşıyorsak, o zaman onlardan istediğimiz sadece bu olsun elbette. Evet, insanlardan Kur'an ve sünnet karşılığında sadece Kur'an ve sünnete hakimiyet, samimiyet isteyelim, ondan başka bir şey istemeyelim. bana kalırsa demiyorum ama benim bugüne kadar Kur'an'dan ve sünnetten anladıklarım bu. Belki bunun yöresel kimi istisnalarını söyleyebilirim. Kimi bölgelerde, kimi insanlar eğer bir fincan kahve ikram ederseniz size 40 yıl hatır bağlarlar, gönül koyarlar ve dediğinizi dinlerler. Tamam, böyle bölgede adama bir kahve fincan ikram edin ve itiraz ederse deyin ki ayıp oluyor. Bak, bir fincan kahve mi içtin? Dinle beni, bak Kur'an okuyacaksın, nazlanıyorum sana, sünnet öğreneceksin deyin o adama, o öyle gitsin, o okusun. Ama kimi bölgeler var ki adamın evine giderseniz, keçesine oturursanız, hele mümkünse yemeğini yerseniz, bir de imkan bulur hatta bir gece yatabilir, misafir olursanız, tamam size aleyhinize bir söz söyleme mi? Ne mümkün, düşman olmak mı hatır ve hayalinden bile geçiremez artık. O yörenin adetidir bu, onların kafa yapısıdır bu. Böyle olan insanların da mümkünse evine gidin, hatta keçesine oturun, bir bardak su bulamazsanız çayını çorbasını için, sonra hatta imkanınız varsa bir gece misafir olun, sonra deyin ki ama bak hiç hatırım yok mu benim, Kur'an oku karşılığında, ama hiç hatır gönül bilmez misin, sünnet öğren bunların mukabilinde, hadi bakalım başka çare yok, lütfen başka imkanımız yok ama beni seversen deyin. Yani yemeğini yiyin birilerinin ama Kur'an oku deyin, birilerine yemek yedirin ama Kur'an oku sünnet oku deyin, bundan başka yol olmadığını bilin. Çünkü bunun karşılığında sadece Allah'tan ücret bekleyeceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize bir sonraki sure bunu ısrarla vurgulayacak. İn ecri illa ala rabbil alemin ve ma es'alukum min ecir in ecri illa ala rabbil alemin ayetini tekrar tekrar karşımıza getirecek. Nuh aleyhisselam aynısını söylemiş. Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam hep böyle söylemişler tarihte. Belki buradan cesaretle diyoruz ki tarih boyunca eğer insanlar din anlatıyorlarsa, karşılığını Allah'tan bekleyerek anlatılan bir din programıysa, ondan verim bekleyebilsinler kendileri adına. Başkaları adına da verin beklesinler belki, ama çok ama az. İşte Nuh aleyhisselam'da bir gemiye dolacak adam kadar, 7 kişi, 10 kişi veya 40 kişi kadar. İşte Hud aleyhisselam döneminde daha az veya Lut aleyhisselam'da kendisi ve iki kızı hepsi o kadar. İşte o kadar inanabilen olmuş belki, ama bereket beklenebilir kişiler adına, peygamber adına, mümin adına, ama Allah'tan başka bir varlıklardan, diğer varlıklardan bir şeyler beklentisi içine girerek insanlar din anlatmaya girişirlerse, o zaman aleyhissalatü vesselamın şu hadisini bir kere daha hatırlıyoruz. İnnemel a'malu bin niyat diyordu peygamberimiz. Amellerin değerlendirilmesi o konudaki niyete bağlıdır. Sen ne yapmıştın? Kur'an'da Rahman isimli, Kur'an'da arz konusunu, Kur'an'da cennet kavramını incelemiştin. Ama neden? Çünkü iyi bil, o konuda niyetin neyse onun karşılığını göreceksin. Çünkü ve innemâ likullimri immâneva, herkes neye niyet etmişse o niyetinin karşılığını bulacaktır sonunda. Örnek veriyor peygamberimiz. Femen kânet hicratuhu ilâ Allah ve Resûlihi. Yani kim Allah'a kavuşmak, onu razı etmek, peygamberle buluşmak, onu memnun etmek için hicret ederse, fe hicratuhu ilallah ve rasulih, o elbette Allah'ı memnun edecek, o elbette sonunda peygamberle buluşacaktır. Kim Allah ve Resulü ile beraber olmak için hicret ederse, o sonunda Allah ve Resulü ile beraberlik imkanı bulacaktır. Ama femen kânet hicratuhu İlâ dünya yusibuha ev imraetin yenkihuha. Hadistekine göre söyleyelim önce. Bir dünyaya, bir dünyalığa hicret edenler, bir kadına nikahlayacağı gönül verdiği bir kadına ulaşmak, kavuşmak, onunla buluşmak için hicret edenler, fe hicratuhu ilâ mâ hâcera ileyh. O da ne için hicret ettiyse sonunda ona kavuşacaktır. Bugünün dünyasına göre tercüme edersek, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دَكْتُرَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى Ankara. İnsanlar nereye gidiyorlar, ne için hicret ediyorlarsa, doktoraya mı gidiyorlar, Ankara'ya mı gidiyorlar, Hanya'ya, Yanya'ya mı gidiyorlar, ne yapmaya çalışıyorlarsa, artık onlar da onu bulacaklardır. Hicretlerinin ürünü odur ve onunla baş başa onunla bütünleşecek, onunla baş başa, onunla kavuşacaklar, onunla buluşacaklardır. Hepsi o kadar. Ama biz Allah'ı memnun etmek için ücreti ondan bekleyerek hareket edelim. Ama karşımızdakinden bir isteğimiz olsun. Gel yolunu Allah'a çevir. Senin yolun Allah'a doğru olsun. Hani bu sure bize bir de şunu demişti. Bir insan yarın cenneti kaybettiği, cehennemi boyladığı gün ayetlere zulmettiğini, hayata zulmettiğini, kendisine zulmettiğini anladığı gün zalim elini ısıracakmış da diyecekmiş ya hani. Eyvah bana, vah bana, yazık bana. Keşke ne olaydı, peygamberle birlik bir yol edinseydim. Ne olaydı, yolun peygambere çıksaydı. Ne olaydı, peygamberle beraber yol yürüseydim. Ya da öyle bir yol yürüseydim ki o yol beni peygambere götürseydi. Yani yekul, ya leyteni tekastu ma'ar rasuli sebila. Aynı kelimeyi orada da gördüğüm için böylece ikisini birlikte yeniden düşünelim deyivermiş oldum. Ah ne olaydı, bir yol yaşasaydım, bir yol yürüseydim ki o yolu peygamber çizseydi, peygambere gitseydi, peygamberle birlikte gitseydi, Allah'a giden bir yol olsaydı. Ayet 57, İlla men şâe en yettehide ilâ rabbihi sebîlâ. Bunun için ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemût. Allahu Ekber. Allah'ı vekil kabul edeceğiz. Hem öyle bir Allah ki haydir, diridir, canlıdır. Ama ellezî lâ yemût ve ölmeyen canlıdır. Nasıl oldu? Demek ki kimi bildiğimiz canlılar vardır. Sonunda biter, ölür. Birileri onu canlı kılmıştır da ondan aslında. Ama Allah'ın ki öyle değil. Hem haydır, canlıdır. Can ondandır. Canlılık kendisindendir. Diridir. Dirilten de odur aynı zamanda. Ve de ellezî lâ yemût. Ölmeyecek canlıdır. Canlı denilince hani varlıklar ikiye ayrılırmış, canlılar ve cansızlar denilirmiş. Öyle bir taksime baştan karşı olunca ben burada Allah için canlı sözünü kullanmaktan korkmadım. Ama eğer hayatın vazgeçilmez unsuru olarak canlılık ve cansızlık lafı ediliyorsa, şu varlıklar alemindeki canlı denilenler gibi canlı idiyse Allah haşa, ondan yana değilim. Allah diridir. Allah diriliğin kaynağıdır. Allah diriltendir. Diri olmak şanındandır. Hem ki bu diriliği bitmeyecektir. Ellezî lâ yemût. Hep diridir. Dahası olmaz diridir. Ölmez diridir. Ölmeyecek diridir Allah. İşte bu Allah bizim kendisine vekil kabul etmemiz gereken Allah'tır. Yani vekaletimiz ona, onun vekaletine razı olacağız. O bizim vekilimiz olarak bizim adımıza karar alacaktır. Ve biz وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ onu hamdine layık biçimde tesbih ve tahmid edeceğiz. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا zaten günahlarımızdan eğer af dileyeceksek, zaten yanlışlarımızdan pişman olacaksak, zaten hatalarımız, kusur ve kabahatlarımız konusunda kendisine dönüp mağfiret et ya Rab, merhamet et ya Rab, biz seni tam ve mükemmel bilir, bu işe layık olan sensin diyeceksek, Allah'tan başkası yok ki, Allah kulların günahlarından haberdar olmaya yeter elbette. O zaten biliyor, biz söylemesek de biliyor. Ama boynumuzu büküp söylüyorsak, elimizi açıp söylüyorsak, gönlümüzü açıp söylüyorsak, günahlarımızdan pişman olup söylüyorsak, bugüne kadar başka varlıkları vekil bildiğimizden pişman olup söylüyorsak, hayatımıza karışmaya başka varlıklar bildiğimizi anlayıp dönüp Allah'a tevbe edip pişman olup istiğfar edip onu hamde layık bilip tesbih ve tenzih ederek söylüyorsak, elbette Allah bizi affedecek, bize merhamet edecek, bize mağfiret edecektir. Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemût. Bu ayette iki görev var bize. Bir, tevekkül et. İki, vesebbih, tesbih et. Tevekkül etmek, herhalde siz de ben gibi misiniz? Hani iki kör adam varmış ya, anadan doğma kör. Biri birine tek tek yesene dediğinde öteki nereden anladın demiş. O da kendimden demiş ya, meşhur fıkradır. Galiba ben sizi, siz beni birbirimize benzememiz açısından yakın tanıyoruz. Allah hepimizi affetsin. Ama tevekkül etmek konusunda şöyle bir yanılgı dönemi yaşadık mı? Kur'an bilmedik, sünnet okumadık, evimizde bir tek hadis kitabı yoktu, nasıl oldu belli olmaz, hatırlamıyoruz, yıllar önceydi. Hem ki dolapta oradan oraya, oradan oraya kaldıra kondura bir 250 hadis mi vardı? Kutsi hadisler mi, ilahi hadisler mi, bir şeyler vardı. Bir de Kur'an'ı vardı babaannemin, kenarına bazen notlar düşülmüştü. Bu nazar için okunur, bu sıkıntıda okunur. Bu gece okunur, bu da gündüz okunur. Burası bir kere, buradan buraya da üç kere okunur diye not düşülen Kur'anlar vardı ya. İşte bizim dinle, diyanetle doğrudan ilgili dünyamız bu kadar olduğu dönemlerde tevekkül diye bir şey biliyorduk ama biz. Nasıl mı? Pek o kadar kelimelere dökecek kadar cesaretimiz yoktu. Nasıl olduğunu bir bir sıralayamazdık. Dayanağımız da yoktu çünkü ya bayram vaazlarında hocalardan duymuş, ya bazen genel geçmez kurallara göre, ya cumalarda hutbelerde dinlemiş veya bir cenaze ortamında ağzına laf yakışan bir Müslüman öyle söylemişti galiba, tevekkül etmeliyiz filan diye. Yani insanlar tevekkülü güzel bir şey bilmişlerdi. Yani bu gerçekten herhalde görmedim ama şimdiye kadar ben tevekkül nedir tatmadım ama hiç gittiğim evde ne Ramazan sofralarında ne düğünde bayramda önüme konmadı ama galiba güzel bir şey olsa gerek diye biz bir tevekkül duyduk. Öyleydim ben. Şahsen sen de öyleydin değil mi? Ama Kur'an okudukça, ama hadis okudukça, biz Allah'a peygambere danıştıkça, ondan gerçekleri duydukça bir tevekkül çıktı ki karşımıza. Nerede olduğunu bilmesek, güzel olduğunu anlasak da bir şeyler belirdi karşımızda. Yani mesela Allah'ı bizim adımıza karar veren bilmek şeklinde bir tevekkül anlayışı. Efendim bir hadis vardı, dilden dile dolaşıyordu. Deveni sağlam çak kazığını, ya da nasıl desek, deve ve kazık ve sağlam ve bağlamak ve ipi, aman hepsi yerinde olsun, ondan sonra Allah'a tevekkül et denilmişti. Devenin sağlam kazığa bağlanması mı, sağlam devenin çürük kazıkta efendim kazıklanması, bağlanması, iplenmesi mi, onlar hiç düşünülmedi ama insanlar bunu peygamber neden derse desin, iyi ki demiş, ben de şöyle evimin kazığını ya da efendim yurdumun kazığını, dükkanımın, tezgahımın kazığını bir güzel kazığa bağlayayım, sapasağlam edeyim, ondan sonra tevekkül etmeye başlarım derdi sanki insanlar. Öyle değilmiş meğer. Hatta mesela bir hadis hatırladım şimdi tevekkülle ilgili. Diyordu ki aleyhissalatü vesselam, eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, hangi konuda? Karnınızın doyması konusunda, Allah'ın size rızık vermesine garantisi konusunda, eğer gereği gibi tevekkül edebilir bu konuda tek karar merci Allah bilebileydiniz, ona dayanıp güvenebileydiniz, bakardınız kuşlara nasıl da sabah kursakları boş uçup gidiyorlar bir yerlere, kendilerine ayrılmış rızıkların kilerde, vitrinde, markette, süpermarkette, mutfakta veya fırının içinde dışında bir yerlerde hazır olmadığını, hazır olduğunu bile bile değil, hazır olmadığını bile bile hatta gidiyorlardı. Ya bir yol kenarında, ya bir ağaçta son yaprak olarak, ya bir yerlerde kendilerine ayrılmış rızıkları buluyorlar ve akşam yuvalarına karınları tok, kursakları dolmuş dönüyorlardı. İşte buradan bir tevekkül anlayışına sahip olacaktınız deniliyordu sanki. Ama ben Allah'ı vekil bilmenin ne kazandıracağı konusunda size bir ayet söylemeye çalışayım. İnşallah benden sonra daha yavaş, daha tek tek, daha bir bir okuyarak onunla ilgili siz vahiy anlamaya çalışırsınız inşallah. Nahl suresi ayet 98 şöyle: فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Onu siz okuyacaksınız Türkçesini. Yani Nahl 16. sure ayet 98. Ama 99. ayeti ben okuyacağım. Türkçesinde söylemeye çalışacağım. Siz bir de yüz ekleyeceksiniz. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. O şeytan var ya, o lanet olası şeytan var ya, Kur'an okuyacağınızda bile Allah'a sığınacağınız şeytan, ne olur ne olmaz, nereden vurgun vuracağı belli olmaz şeytan var ya, ama dikkat edin, onun hiçbir otoritesi, sultası, hiçbir yaptırım gücü yoktur şol kimselere ki onlar amenu yapanlar ve Allah'ı vekil bilenler, Allah'a tevekkül edenler. Allah nasıl tevekkül isterse, peygamber bunu nasıl örneklediyse öylece gerçekleştirenlere hiçbir yaptırım gücü yoktur. Amma innema sultanuhu alellezine yetevellevnehu vellezinehum bihi müşrikun. Ama şu iki özelliği taşıyanlara şeytan her istediğini yaptırırmış. Allah korusun. Nahl suresi 98, 99 ve 100. ayetleri yeniden okumanızı istiyorum. Allah vekilimiz. Ama şöyle bir yanlışı var Müslümanların Allah'ı vekil bilmede. Tamam, Allah vekil diyorlar, sonra bildiklerini okuyorlar. Abi kardeşim, Allah'a vekaletini verdinse aldığı kararı uygula. Ya Rabbi sen benim vekilimsin, dediğini dinlerim dediysen yap o zaman dediğini. Nedir yani, ne derde düştün, ne yapmak istiyorsun? Madem Allah'ı vekil kabul ettin, o senin adına aldığı kararlar konusunda sana aldığı kararı ulaştıracaksa, sen ona gitmiyorsan, kulağını, benliğini, kalbini, kafanı kapatmışsan, Allah'ın vekaletinin ne anlamı kaldı? Çünkü bilin ki Allah'ı vekil bilmek demek, Allah'ın bizim adımıza karar almasına evet demektir. Yani Allah benim adıma karar almaya tek yetkili bilmek demektir. Söyleyin, bundan daha büyük bir izzet ve şeref olur mu? Allah benim adıma ne karar alırsa ben onu baştan kabul edeceğime göre. Ama bu en güzeli tabii. O zaman en güzel kararları ben alıyorum demektir. Ama onun aldığı kararı bilmem gerekiyor. Hasta başında ne yapacağım? Allah'ı vekil kabul etmiştim. Para kazanırken ne yapacağım? Allah vekilimdi. Ya da Allah benim adıma sosyal, siyasal, ekonomik dünyada, bireysel, toplumsal hayatta ne tür karar almıştı? Ben bunları Allah'ın vekilim olarak aldığı kararları bilmek açısından Müslümanlığımı güzelleştirecektim. İşte öyle bir Allah'ı vekil bilecektim ki hep diri bir Allah, ölmeyen, ölmeyecek bir Allah'tı. Artık bu Allah tesbihe layıktı. Tam ve mükemmel bilinmeye, kendisine hamd edilmeye layıktı. Eksik ve noksan adına ne varsa onunla ilgisizdi. Artık onu eksik ve yanlış ve noksan sıfatlarla tanımayacaktım. O tam ve mükemmeldi. Tesbih ve tenzihe layıktı. Ve kefa bihi bidunubi ibadihi habira. İşte Allah kullarının günahlarından haberdar olma açısından elbette yeter. Yani kimseye muhtaç değildir. Ellezî, işte bu Allah. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ Bütün gökler ve yeryüzünü, bütün gökler, kaç tane? Ya çok gök var ama yedisini Allah düzenlemiş ve yeryüzünü, bir de ikisi arasındakileri, ne var ne yoksa yani her şeyi, فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ 6 günde yaratmıştır. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Bir de dahası, bütün bu işlerden ayrı bileceğimiz bir özelliği Allah'ın arşın üstünü kuşatmış. Er-Rahman, aynı zamanda Ar-Rahman'dır Allah. Fes'el bihi habira. Öyleyse ne soracaksan ona sor. Her şeyden haberdardır. Ne isteyeceksen ondan iste. Rahman'dır ve her şey bilen bir Allah'tır. Türkçe'ye, Türkçedeki kelimelerle ifade etmeye zorlandığımız konulardan biri. Çünkü elinize alamıyorsunuz, masaya koyamıyorsunuz, fanus içinde ya da kavanozda taşıyıp insanlara gösteremiyorsunuz. İşte bu deyiverirsiniz o zaman çok kolay, anlatmaya zorlanmazsınız. Yani mesela diyelim ki hayatında bal yememiş birisi bal nedir diye sorsa. Nasıl bir şey deseniz, yenir deseniz, yemekle ilgili örnek verebilirsiniz. Alırsınız elinize bal olmayan bir şeyleri, yersiniz, yemek budur dersiniz. Peki bal nedir? Bulursunuz bal, açarsınız ağzını kardeşinizin, arkadaşınızın, o merak eden kişinin, koyarsınız ağzına, işte bal budur, yemek de odur, yut bakalım dersiniz, tamam adam bal yedi. Ama bütün gökler ve yeryüzünü Allah yarattı. Ve yeryüzü ve gökyüzünde olmayan şeyler varmış. Onlardan başka üçüncü bir liste olarak onları da Allah yarattı. Ve de bütün bunları Allah 6 günde yarattı. Nasıl oldu o zaman? Nedir bu 6 gün? İlk yaratılış dönemine ait bir gün anlatıldı. İlk yaratılış anlatılıyor. Yoksa halen yaratılmaya devam edilen bir gerçek mi var ortada? Nedir? Ne yapılıyor? Ne söyleniyor bize? Ne dersiniz? Bütün bunları nasıl anlasak? Dönsek mi? Hani bir tünele mi girsek? Bir vagona mı binsek? Ya da bir aracımız, bir aletimiz, bir edevatımız mı olsa? Bir değnek mi bulunsa, dokunsak? Sonra o bizi götürse, yıllar, yıllar, yüzyıllar, bin yıllar öncesine götürse ve biz böylece oturduğumuz yerden geriye gitsek ve o ilk yaratılış dönemin 6 gününü bir buluversek, bir anlayıversek, öyle mi? Hadi isterseniz deneyin. Ama ne mümkün? Nereden becereceksiniz? Nasıl da olacak o iş? Bakın, Hamimlerden ikincisi, Hamim secde diye de bilinen Fussilet suresi. Ayet 9. Kul E inneküm letekfurune billezî halakal arda fî yevmeyni. Söyle onlara ey peygamberim. Ne diyorlar? Yani şu yeryüzünü 2 günde yaratan Allah'ı yok sayıyorsunuz, öyle mi? Gücünü, kuvvetini, kudretini ve de bilgisini, yani Rab oluşunu ve ondan başka ilah olmadığı gerçeğini siz baştan yok sayıyorsunuz, küfrediyorsunuz, gündemden kaldırmaya, insanların gözünden saklamaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Ve de ve tec'alûne lehu endâden, onun nidleri varmış, ortakları varmış, benzerleri varmışçasına insanlara bu yutturmacaları anlatıyorsunuz, tutup kendiniz de kabul ediyorsunuz, öyle mi? Zâlike rabbul âlemin. Etmeyin, yazık ediyorsunuz. İşte alemlerin Rabbi bu, anlayın. Yani yeryüzünü 2 günde yaratan Allah. Sonra ve ceale fîhâ ravâsiye min fevgihâ. O yeryüzünün üstüne dağlar serpiştirmiş, tepeler yerleştirmiş ve barake fiha ve onları mübarek eylemiş, bereketler kılmış, yeryüzünde bereketler yaratmış Allah. Ve kaddara fiha akvateha, bir de o yeryüzünde rızıklar ortaya koymuş, yani dağlar, bereketler ve rızıklar ayarlaması yapmış. Fi erbaati eyyam sevaen lissailin. Eğer birileri soruyor, istiyorlarsa onlar adına, tam dengeli olsun adına, 4 günde de Allah böyle yapmış. Nasıl oldu? 2 günde arz yaratıldı ve 4. güne kadar yeryüzünün tüm tezyinatı, tecisatı ayarlandı. Dağlar belirlendi, rızıklar ayarlandı. Her şey yerli yerince. Sonra 12. ayet فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Ve Allah bütün gökleri 7 gök haline getirdi. Çünkü 11. ayette göğe yöneldi, o duman halindeydi. Gök ve yer için dedi ki, hadi bakalım emrime itaat edecek misiniz? Evet dediler. Sonra gökyüzünü 7 kat olarak düzenledi, onu da fi yevmeyn, 2 günde. Ne oldu? 6 gün. İşte Allah 6 günde gökleri ve yeri böyle yaratmış. Nasıl? Nasılını bilmem ki, dahasını bilemem ki, anlama imkanım yok ki daha başka. Benim bildiğim, bilebileceğim işte bu kadar. Bundan ötesi, bundan ötesi sözün durduğu yerdir ve imanın perçinleme makamıdır, perçinlenme makamıdır olarak biliyoruz. İşte Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattığını beyan ediyorsa, ama bir de ve ma beynehuma diyorsa, arasındakileri de, yani yeryüzünü bakın yarattı 2 günde, gökyüzünü 7 kat olarak yarattı 2 günde, ama bir de arasındakiler vardı ya, hani dağlar vardı, rızıklar vardı, azıklar vardı, bereketler vardı, imkanlar vardı ya, ya onlardır o arasındakiler, ya da bir şey ya gökyüzündedir. Bakarsınız, gökyüzünde neler varsa sıralarsınız, bir liste yaparsınız. Bir şey ya yeryüzündedir, onu da incelersiniz, bir liste yaparsınız, sıralarsınız. Ama bir şeyler de var ki ne gökyüzünde ne yeryüzündedir, ne semada ne arzdadır. O da bir başka listeyi doldurmalıdır. Onları da var eden Allah'tır. Onları da yaratan Allah'tır. Onları da Allah tümünü birlikte 6 günde yaratmıştır. Ama sümme seva alel arş, sonra da arşı kuşatmıştır Allah. Arşın üstünü kuşatmıştır. Kelime bu kadar. Ne yapsam başka çarem yok ki, neyi bulabilsem, ne söylesem size, Türkçe'de ne söyleyince bu anlaşılır bilemiyorum ki. Biliyorsunuz mesela Allah için duyar diyoruz, görür diyoruz, bilir diyoruz, Allah'ın elinden söz eder ayetler, ayağından söz eder hadisler, ama hiçbiri, ama hiçbiri insana benzemez ya. Aynı şekilde Allah adına arş, Allah adına kürsi, bunlar insanlarınkine benzemez elbette. Çünkü mesela Nemin suresinde hem Allah adına arştan hem de Belkıs adına Süleyman aleyhisselam adına arştan söz edilir. Ama ikisi ayrı ayrı arşlardır bildiğiniz gibi. Dolayısıyla Allah'ın arşı kuşatmasını sadece iman olarak kavruyoruz. Bakın zaten bilgimiz, yani mekan bilgimiz buna yetmez elbette. Dünya şu yıldızlarla çevrili dünya semasında birinci kat gökyüzünde bir nokta gibi küçücük değil mi? Bizim dünya yüzünde dünyada bir nokta kadar bile olmadığımız gibi. İşte şu birinci kat semada yedi kat gökyüzü içinde öyle nokta gibi mini minnacık küçücük uçsuz bucaksız çölde bir bilezik gibi düşünün. İşte bütün yedi kat sema uçsuz bucaksız çölde bir bilezik gibi ise o çöl kadar büyük onu çepeçevre kuşatan kürsi var. Ama kürsiyi küçücük düşündürecek genişlik ve büyüklükte de engin onu böyle engin bir çölde bir bilezik kadar küçük düşürecek büyüklükte onu çepeçevre kuşatmış arş var. Allah da arşın üzerinde denilince söyleyin yani bir koltuk üzerinde, bir kürsi üzerinde, bir sandalye üzerinde, bir masa üzerinde, bir çatı üzerinde veya bir dağ tepe üzerinde gibi mi düşüneceksiniz? Asla. Çünkü onlar nokta bile kalmadı artık. Yani düşünce dünyamızın ötesine çıktı mı? Yani bizim mekan kavramımız bitti mi çoktan? Yeni bir dünya, yeni bir evren, yeni bir alem çıktı mı gözümüzün önüne? İşte ancak o kadar bilebiliyoruz. Ondan sonrası yok. Aklıma geliyor sanki. Hani birisine matematik, sayılar, rakamlar öğretiyorsunuz. Bir diyorsunuz 9'a kadar. Sonra yanına bir sıfır ekliyorsunuz. Bak 10 oldu diyorsunuz. Belki 99'a kadar sıralıyorsunuz. Sonra bir sıfır daha ekliyorsunuz. Bu da 100 oldu diyorsunuz. 999'a kadar. Sonra bir sıfır daha ekliyor. 1000 oldu diyorsunuz. Ne güzel o da anlamaya devam ediyor. Çocuğu geliyor yanınıza o kişinin veya kardeşi geliyor ya da küçük kardeşi geliyor. Bu sefer alıyor kağıdı kalemi eline. Alıştı ya bir çizgi çektiniz bir de yuvarlak yaptınız yanına. Peki diyor bak baba diyor ama bak bir tane, iki tane, üç tane, dört, beş, altı tane kağıdı tüm dolduruyor. Çepeçevre kuşatıyor. Üç sıra yapıyor. Sonra arkasına geçiyor. Odanın tümünü, evinin tümünü, mahalleyi, sokağı, bütün evreni, bütün şehri, dünyayı 10 defa, evreni 100 defa dolandırıyor. Kaç oldu şimdi söyle bakalım diyor. Kaç olur? Kaç olmaz? Çünkü rakam olmaktan çoktan çıkmıştır. Ben 6 rakamı, sen 16 rakamı bilirsin o kadar belki ama onun ötesi yok. Hepsi bu kadar. İşte mekanın bittiği noktada anlaşılması gereken bir iman kavramıdır. Arş vardır, kürsi onun içinde ama ondan içre de bir semavat kavramı vardır. Onun ortasında da biz merkezli düşünülünce dünya sema, onun merkezinde de dünya vardır. Yani matematik ortalama, geometrik ortalama değil bu. Düşünsel planda ben elbette merkezdeyim. İnsandır bunları konuşan diye ve onların ortasında da ben, sorumlu olan ben, anlaması gereken ben, anlamakla sorumlu olan ve bunu kulluğa yöneltmek zorunda olan ben ancak Allah'ı arşın üstünde bilir ama nasıllığını bilemem. Zaten Kur'an'a göre düşününce Allah göktedir. Çünkü bir ayet öyle diyor. Yerdedir. Bir başka ayet öyle diyor. Ama Allah ben neredeysem oradadır. Çünkü bir ayette öyle tarif ediyor. Ama Allah arşın üstündedir. Bir başka ayet öyle diyor. Ama Allah bana benden, can damarımdan daha yakındır. Bir ayette öyle söylüyor. Peki Allah nerededir? Allah neredeyim dediyse, nasıl söylediyse işte öylecedir. Buna iman ediyor. Böylece Müslüman olacağımıza inanıyorum. Er-Rahman. Bu Allah Rahmandır. Fes'el bihi habira. Öyleyse hadi bakalım ne isteyecekseniz ondan isteyin, ne diyecekseniz ona söyleyin ya da ne soracaksanız ona sorun. Çünkü her şeyden haberdar olan odur. 58. ayetin sonunun habira ama 59. ayetin sonunda habira olarak bitişini siz yeniden okumaya, tekrar konuyu anlamaya çalışın. Ve 60. ayet. Kur'an-ı Kerim'de secde konulu ayetlerden biridir. Yani Müslümanın hayatında bilebildiğimiz birkaç çeşit secde vardır. Birisi hepimizin hemen ilk aklına gelen namazlardaki secde. sabah namazı sünneti birinci rekat iki secde, ikinci rekat iki secde. Farzında da dört tane var işte öyle. Yani her rekatta iki secde. Böylece dört rekatlı bir namazda sekiz secde yaptığımızı biliyoruz. Ama bir de yanlış yaparsak ikinci bir secdemiz var. Seyir secdesi diyoruz. O da namazları tamamlayan secdeler adına iki arka arkaya yapılan secdedir. Aynen namaz secdesi gibi. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de 14 ya da kimi sayıcılara göre 15 yerde veya daha fazla diyenler olabilir. İşte okununca ayetler secde edilmesi gereken ayetlerdir. Yani o ayetteki konu ya doğrudan bize secde edin emrini içermekte ya da göktekiler, yerdekiler Allah'a secde ediyorlar diye bir haber verince biz de onlar eder de biz durur muyuz? Ya Rabbi biz de sana secde ederiz, seni en büyük biliriz anlamına gelecektir. Çünkü Allah meleklere ve şeytana, iblise, yani o zaman iblisti, şeytan olmamıştı henüz, Adem'e secde edin demişti de melekler bu emre boyun eğdiler, yani secde ettiler ama iblis müstesna, o şeytan olmuştu ya. İşte öyle olmamak için Müslümanlar secde ederler, yani boyun eğmek demektir, tamam ya Rabbi demektir. Hatta ondan dolayı şöyle bir secde anlamı çıkarabiliyoruz Kur'an'dan, Allah en doğrusuna muvaffak kılsın. Allah'ın dediğine boyun eğmek demektir secde. Yani secde etmek demek, tamam ya Rabbi dediğin gibi sen dedin, ben boyun eğdim, ben toprakla beraberim, kendimi bir şey kabul etmiyorum, mukallalık etmeyeceğim ya Rabbi demektir. Onun için Kur'an'da secde ayeti okununca, ya Rabbi emrettiğini yapacağım ama yani dükkanımı bir hazırlasam, tam zamanı, biraz sonra, şimdi dediğini beceremeyeceğim, oğlumu bir eversem, kızımı da gelin etsem, ama akrabalarla işimi düzelsem, bir de rahat ve huzura ersem, senin Kur'an'da dediklerini yapacağım, kafam bozuk, inan ki biliyorsun ya Rabbi, böyle bir dönemde ben nasıl yaparım ya Rabbi filan diye, hep böyle bir şeyler söylüyor insanlar. Hayır, secde emredildi mi hemen boyun eğilmelidir. İtiraz etmeden, ikilemeden, yani Kur'an okunurken Allah secde etmemizi istediği her anda hemen imkan dahilinde boyun eğilmelidir. Yani nasıl mı diyeceksiniz, aklıma geleni söyleyeyim. Mesela Allah dese ki infak edin, ben size ne vermişsem siz ondan Allah adına harcayın. Bize düşen ne? Ya Rabbi ama yani bir tır malım olmadı, bir kamyon param olmadı, keseler ve kasalarla altınım dolarım olmadı, ne zaman ben infak edeyim, benim ne var ki infak edeyim demeyecek. Nesi varsa, bir hurmaysa yarısını ya da bir bölümünü, onda birini, kırkta birini verecektir. İşte onun gibi secde emri verilir verilmez de kişi hangi konumdaysa, hangi durumdaysa o anda hemen secde ediverecektir. Yani kıbleyi bulmuşsa elbette güzel, abdest olmuşsa zaten güzeldir. İmkan bulmuşsa yere secde etmesi zaten elbette en güzelidir. Ama değilse masasına, sırasına, sandalyasına ya da işte o anda imkan bulduğu bir yere, bir arkadaşına, birinin sırtına ya da bir şeylere secde edivermelidir. İmkan dahilinde hemen secdeye gittiğini, ya Rabbi ben ukalalık etmedim, etmeyeceğim, senin dediğini dinliyorum, dinleyeceğim ya Rabbi deyivermelidir. Ama işin aslı şu ki Müslüman gece kalkacaktır, seherde uyanık olacaktır, Kur'an ile baş başa olacaktır, zaten abdesti vardır, az önce namaz kılmış veya biraz sonra namaz kılacaktır, Kur'an okurken istiğfar ayetleri gelince estağfirullah diyecek, istiğfar edecektir, semavat ve arzı düşün ayetleri gelince tefekkür ve tezekkür edecektir, Cenab-ı Hakk'ın kendisinden istediği tekbir ayeti ise tekbir edecek, Allahu Ekber diyecektir, tesbih ise yapacak, tahmid ise yerine getirecektir. Ama secde ayeti ise de zaten hazır bir ortamda, gönülden hazır bir zeminde elbette secde edecek, Allah'ın huzurunda yerle bir olacaktır. Ama onun dışında da yaşadığı hayat içinde bir yerlerdeyken eğer Kur'an okumuş ve bundan haberdar olmuşsa orada da imkan dahilinde secde ediverecektir. Ben bu ön bilgilerden sonra Furkan suresi 60. ayet, yani secde ayetini okuyorum. İşte bu ayetin gereği herkes hangi konumdaysa, nasıl secde edebilirse, ederse edecek, ama öyle değil. Ben gider abdest alırım, seccademi sererim, kıbleme dönerim, sonra secde eder, kalkarken de semi'na ve ata'na ufranike rabbena ve ileykel masir derim derse, ona ne deriz zaten? Bugüne kadar ne dedik ki bundan sonra ne demeli? Allah kabul etsin diyoruz sadece. Ve izâ gîle lehum uscudû lirrahman. Bu tür insanlara deseniz ki Rahman'a secde edin. Rahman olan Allah'a. Allah Rahman'ken elbette bu işe en layık dahası olmaz. İşte onun dediğine boyun eğin, dediğini dinleyin diye secde ederken Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kalu ve men Rahman. Derler ki Rahman mı? Ne o? Enescudu lima te'muruna. Yani sen dedin diye biz seni dinleyivereceğiz öyle mi? Sen dedin diye secde edeceğiz. Hayır, kesinlikle dinlemiyoruz derlermiş. Desinler biz secde ediyoruz, edeceğiz. Rahman'a boyun eğeceğiz. O rahmet ve merhamet sahibidir. O demişse tamamdır. Onu biz seviyoruz. Onun bizi sevmesini istiyoruz. Biz ona boyun bükeriz. Biz ona secde ederiz. Ama onlar vezâdehum nüfûrâ. Onların nefretleri çoğalır. Nefretleri artar böylece. Onlar kahru perişan olmaya, biz de kurtulmaya dönmüş oluruz. Ama isteriz ki onlar da inançlarından ve inatlarından vazgeçsinler. Onlar da secde etsinler, boyun büksünler. Hatta tarihten öğreniyoruz, hadis kitaplarından öğreniyoruz. İlk secde emri gelen sure Necm suresi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip de ümmete okumaya başlayınca Kabe'nin karşısında yanı başında okuyordu. Müslüman, kafir, herkes pür dikkat onu dinliyordu. En sonunda secde emri gelince oradaki herkes okuma havasına kapılıp ayetlerin atmosferine girip elbette itiraz edemeden Müslüman, kafir, müşrik hepsi secde ettiler. Sadece birisi inadından yerden bir parça taş, toprak alıp alnına değdirdi ve dedi ki ihtiyara bu kadar yeter. Yani çaresiz insanlar anlayabilirlerse secde etmek zorundalardı. Zaten Allah'ın emrine boyun eğmek zorunda insanlar, ama serbest bırakılan bölümlerde sanki isyana yol buluyorlar. Değilse nefes almak zorundalar, Allah'ın yasasıdır. Yemek içmek zorundalar, Allah'ın yasasıdır. Yatmak uyumak zorundalar, Allah'ın yasasıdır. Allah hangi yasayı koyduysa aslında boyun eğmek zorundalar insanlar. Ama şeytan ve dostlarına uyup şeytanlık yapanlar, onların nefretleri artıyor ve yarın pişmanlıkları artacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.